Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Geçen hafta program yapamamıştık, şehir dışındaydık. Evet. Bu hafta, geçen haftayı da bu haftayı da karıştırarak bir harmanlama yapalım isterseniz. Evet. Şimdi piyasalar malum, herkes odaklanmış. Özellikle bu Amerika'daki gelişmeleri, Amerika faiz indirimi yapar mı, yapmazsa ne olur, yaparsa ne olur? Orada özellikle Trump'ın tavırlarından dolayı sürekli Fed Başkanı Powell bu baskıya ne kadar dayanacak diye sürekli bunları dinliyoruz. Şimdi bugün de Jackson Hole dedikleri bir şey var. Orada bir açıklama yapıldı. Herkes Powell, yani Amerika'nın Fed'in başkanı, güvercin mi olacak, şahin mi olacak diye beklentiler var. Sizin öneriniz ya da beklentiniz ya da temenniniz ne yöndedir? Şahin mi olsun, güvercin mi olsun?
Benim biraz da şaşırdım. Bu yaşıma kadar hiçbir zaman hem jeopolitik konularda hem ekonomik konularda Amerika'nın bu kadar öne çıktığı, belirleyici olduğu bir dönemi hatırlamıyorum. Hele hele 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde kurulmuş yapı sarsılıyor.
Evet, bütün yapılar sarsılıyor.
Şimdi bakıldığı zaman siyaseten de mesela siyasetle ilgilenen programlar da ön plandadır. İşte Avrupa Birliği üye ülkelerinin önde gelen başkanları Trump'ın karşısına sandalyelerde dizilmiş bir görüntü vardı yani. Şimdi bu alışık olunan bir şey değildi yani, hatta Zelenski'nin fırçalandığı ortamda bile öyle bir görüntü yoktu yani.
Evet, burada o yüzlerdeki ifadeleri çok net gördük, hepsinin surat asık. Amerika, ben tekim, siz karşımda bile değilsiniz. Ama komik olan bir de Türkiye'den yorum var ya, işte Türkiye niye orada yok falan diye arkadaşlar yorum yapıyor.
Yani
Türkiye'yi nerede görmek istiyorlarsa arkadaşlar, o toplantı böyle matah bir toplantı olsa tamam, eksik olduğumuz için, olmadığımız için kendi kendimize ayıflanalım da, ne o toplantı, o toplantının amacı ne? Önce Putin'le görüş, ondan sonra alıp o liderlerin hepsini karşısında böyle ilkokul çocuğu gibi sıraya dizmenin ve biz niye yokuz diye soruyorsun ve bu Türkiye'nin geleceğiyle alakalı fikir beyan edecek olan adamlardan çıkıyor. Eyvah eyvah diyorum.
Şayet o eğer orada olsaydık o kişinin nasıl yorum yapardı, tahmin edebilir misiniz?
Tahmin edebiliyorum ya.
Evet.
Tahmin edebiliyorum. Ya dolayısıyla bu küçüklüğümüzde bizim kulağımızı çekmek için büyüklerin uydurduğu eşeğime su verdin mi şeyine benziyor. Yani ne yaparsan hep o kulak çekilecek. Ne yaparsan hep eleştirilecek yani. Olsan da eleştirilecek, olmasan da eleştirilecek. Hmm. Dolayısıyla burada yani niyet iyi olmayınca arkası da o anlamda iyi gelmiyor. Allah sonumuzu hayır eylesin ama dediğiniz doğru. Yani dünyada jeopolitik risklerin ekonomi ile beraber bu kadar yoğun tartışıldığı ve Amerika'nın bu kadar, hele bir de yani çılgın denebilecek bir başkanın döneminde, yani bir gün başka bir şey söylüyor, bir gün başka bir şey söylüyor. Bizi de en çok ilgilendiren şu Gazze ile alakalı söylenen şeyler.
Evet.
Ne oluyor orada? Yani dün İsrail bir hareket başlattı. Yani işte Allah, yani Müslümanların yüz akı herhalde oradaki bir avuç direnen insan yani. Yokluk,
evet,
içerisinde yani adamların geldiği gibi yani sonuç olur olmaz bilemeyiz. Ne kadar geri çevrilebilir bilemiyoruz. Daha fazla kan dökülmesine sebep olacağı gün gibi ortada ama en azından yani davaların ne olduğunu, nasıl savunduklarını göstermek noktasında ben dün çok duygulandım yani oradaki o şeyi. Onun ötesinde bir İspanyol oyuncu var. Onun da bir paylaşımı vardı. Böyle sipere yatmış, oynayan çocukları vuran İsrail askerlerine Nazi benzetmesi yaparak, yani sizin hiçbir farkınız yok. Dolayısıyla yani dünyada da bu vicdan, o mahşeri vicdan dedikleri şey yapıyor ama bir işe yarıyor mu ondan emin değilim. Ama bir gün yarayacaktır yani, bu kadar zalimce dünyanın gözü önünde ve bütün liderlerin bu kadar aziz içerisinde olduğu bir dönemde. Allah onların yardımcısı olsun.
Naziler mezardan kalksa biz bu kadar yapmadık diyebilirler.
Yani daha modern teknoloji uyguladıkları için doğru, bu kadar yapmadık diyebilirler.
Evet.
Evet, gelelim ekonomideki şeylere. Bugünlerde en çok konuşulan, bulunduğumuz her ortamda insanların en fazla söylemiş olduğu şey özellikle bu icra iflas dosyalarındaki anormal patlama. Yani Ağustos'un işte son ya üçüncü şeyine girdik. Burada söylenen şey kaç tane? 24 milyon adet icra iflas dosyası. Dolayısıyla bu bugüne kadarki en önemli, en büyük rakamlardan bir tanesi. Ve iş adamları birbirlerine şunu soruyorlar. Sonuna geldik mi? Daha devam eder mi? Ben de diyorum ki en iyi siz bilirsiniz bunu. Alacağınızı, vereceğinizi, 360 derece çevrenize bir bakın. Yani sizin alacağınız adam ya da sizin mal verdiğiniz adam size mal tedarik eden de bir şey olmayabilir ama onun 3 adım ötesi bile dönüp sizi etkileyebilir. Dolayısıyla oralara iyi bakmak gerekir. Yani bu 360 derece risk analizi mantığıyla bakılması gereken bir dönemdeyiz. O dönemin yani daha doğrusu icra iflaslarla alakalı, konkordatolarla alakalı, piyasadaki firmaların sıkıntıya girmesiyle alakalı neresindeyiz filmin sorusunun cevabı vallahi herkes için meçhul, bizim için de meçhul. Siz şimdi ne diyorsunuz?
Bu şeyle ilgili, icra iflas dosyalarıyla ilgili daha önce 2000 liranın altındaki icra iflas dosyaları silinmişti hatırlarsanız.
Evet.
Ona rağmen böyle bir seviyeye gelmiş ve son yıl başından beri de ciddi bir artışa tekabül ediyor. Tabii bu artışın şu gözle de bakmaya çalışıyorum. Bu kadar yüksek sayıdaki dosyanın sistem içerisinde nasıl yönetildiği, alacakların, borçların adil bir şekilde takip edilip edilemediği, bunlar ne kadar bireysel, ne kadar ticari, o ayrım bu istatistik içerisinde yok. Dolayısıyla önemli bir gösterge. Bunun yanı sıra konkordatolarla ilgili Temmuz ayındaki istatistiklere baktığımız zaman 350'nin üzerinde bir sayı var. Geçen bir önceki ay Haziran'a göre 100'den fazla bir dosya artışı var. Bu daha önce tarihsel olarak ne zaman olmuş diye baktığımızda da 2018 Kasım'ında ciddi bir artış yaşamışız. 340-350 civarında bir dosya artışı. Yani icra konkordatolarla ilgili dosya sayısında yani son yılların 2018'den itibaren var önümde istatistik en yüksek rakama ulaştık.
Burada hız kesti mi ben hiç zannetmiyorum. Çünkü öyle farklı yerlerde öyle şeylere denk geliyorsunuz ki. Yani iş dünyasında özellikle sıkıntıya giren iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz, konkordatonun kendisi için bir koruyucu şemsiye olup olmayacağını düşünen, soran insanlara denk geliyoruz. Ama geçen gün çok enteresan bir şey oldu. Böyle öğle yemeğini yememiştim. Akşama doğru bir böyle Şişli tarafında bir çorbacıya girdim. Bir masada 4 kişi. 2 tanesi ihtimal ki avukat, 2 tanesi de firmalarla o işlerin aracılığını yapan yani. Çünkü ikisi çok teknik konuşuyor. İkisi çok böyle hani şuraya yaparız, buradan şunu yaparız diyen insanlar oturmuşlar. Böyle bağıra bağıra kongordosu konuşuyorlar. Yani malı nereden kaçırırız işte şöyle diyor işte ortakların arasında anne ortak gözükmüyor ama fabrika annenin üzerinde onu nasıl yaparız bunu nasıl yaparız falan diye insanlar örnek olaylarla gerçek şeyi hayatla ve hukukla karşı karşıya oturup şeyler yapıyorlardı. Konuşmadan deyince ve hani bu işler eskiden gizli saklı olurdu. Biraz dikkat kesilseniz, biraz da piyasayı bilen birisi olsanız belki firmayı tahmin bile edebilirsiniz. Yani. Çünkü o kadar rahat konuşuyor. Yani fabrikanın yeri tarif ediliyor, ne üretildiği tarif ediliyor. Ya bu kadar aleni olmamalı diye insan bir taraftan düşünüyor ama öbür taraftan da artık bu iş ciddi ciddi bir ekonomik alan haline geldi. Herkes bu şekilde konuşuyor. Dolayısıyla yani bu sayılar artar mı? Artabilir. Artabilir yani. Mutlaka artar demiyoruz ama zaten hatırlarsanız Mehmet Şimşeklik geldiğinde özellikle bu bankaların uzun zamandır yüzdürdükleri kredilerle alakalı şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani şu an işte takip oranı %2'ler 3'ler seviyesinde. Bunun 8'lere 10'lara çıkma ihtimali var. Çünkü uzun zamandan beri yüzdürülen firmalar var. Şimdi yüzdürülen kavramı şu. Banka normalde alacağını tam tahsil edemiyor. Ama üzerine gittiğinde de firmanın batma ihtimalini düşünerek hiç tahsil edememe durumundan dolayı biraz nefes veriyor. Bugünlerde nefes kredisi çokça konuşulan bir husus olduğu için.
Evet.
Biraz nefes veriyor, biraz idare ediyor, kontrol ediyor. İşte mal varlığının satışında yani firmanın aktifinden bir şeylerin kaybolmasını engellemeye çalışıyor kendince. Fakat faiz o kadar yukarıya geldi ki. Yani bugünlerde en çok konuşulan mesela borsada halka açık enerji ve teknoloji tarafında bir grubumuz var. Yani insanlar çokça konuştuğu için biz de konuşabiliriz. Yani Zorlu Grup, Vestel Grup. Özellikle Vestel'in bilançosuna baktığınızda yani cirosundan daha fazla banka borcu, varlıklarından daha fazla, neredeyse varlıklarına denk düşecek banka borcu. Şimdi onun getirmiş olduğu bir finansman yükü var. 12 milyar gibi bir zarar bilançosu açıkladılar. Dolayısıyla insanlar bunu çokça konuşuyor. Şimdi Vestel, Zorlu Grup, Türkiye'nin çok önemli gruplar bunlar. Ciddi istihdam oluşturan, katma değer oluşturan, en azından Türkiye'nin hep ilk onunda ihracatçısı olan gruplardan bir tanesi, beyaz eşya tarafında diyoruz. Şimdi orada bile eğer siz sistemi tam kuramamışsanız, tam oturtamamışsanız, ki orada ciddi profesyoneller çalışıyor, eski bankacılar, eski işte maliyeciler vesaire vesaire, yani bürokrasiden ve özel sektörden arayacağınız her türlü yıldız oyuncunun olduğu yapılar bunlar. Orada bile yönetilemiyorsa, finansı patronun yönettiği, satın almayı sadece patronun yönettiği, her şeyi patronun yönettiği şirketlerde bu iş nasıl kontrol edilir sorusunun cevabı insan ister istemez ürkütüyor. Yani ve bu işin bir de piyasası oluştu anladığım kadarıyla. Yani firma sıkıntıya girsin ya da girmesin, birileri dolaşıp size işte konkordato sürecini hazırlayalım, İyi olur, şöyle olursa süper gider şeklinde bir bakış açısı da anladığım kadarıyla pazarlanan bir unsur olarak duruyor.
Şimdi bunu resmi ortaya koyarken özellikle konkordato tarafı ve finansal yeniden yapılanma dediğimiz bakış açısıyla değerlendirecek olursak finansal ve operasyon, yani finansal finans sonuç tarafı, iş operasyon tarafındaki bir takım hatalardan ötürü finansal tarafta sıkıntılar ortaya çıkıyor. Tabii işin maliyeti.
Ya bu dönem o öyle bir dönem değil yani. Şimdi normal finansmanın ele gelen şeyler dün %10'la 15'le borçlanırken şu an 80'le borçlanmanın bunun operasyonla bir alakası yok. Bu geçmişten gelen bir yapısal problem.
Yani o firmaların yani bir sistemik problem olarak da bakabiliriz ama firmaların kendi içinde de zamanından beri devam eden problemler.
Doğru.
Sürekli bir yolla, yani kredi tarafıyla çözmeye çalıştığınız zaman, kaynak bularak çözmeye çalıştığınız zaman şu oluyor. Zarar ettiğiniz bir operasyonu finanse etmeye başlıyorsunuz. Eğer finanse edebiliyorsanız zararı o büyüyerek kar topu gibi devam edecektir. Şeylerde gruplar içerisinde görmüyor muyuz Ünsal Bey? 4-5 tane ana şirket var. Bunların içerisinde bir tanesi patronun göz ağrısı. Dolayısıyla zarar ettiğini bildiği halde ilk işi ben parayı bununla kazandım diye zarar ettiği şirketi bile bile tutuyor. Neticede rakam oransal olarak o gruba büyük zarar verecek bir şey de değil ama onun zarar ettiği de görünüyor. Buna benzer bir takım insani şeyler de var işin içerisinde. Alışkanlıklardan, inançlardan gelen sıkıntılar da var.
Evet.
Peki ya, ne yapmalı?
Ya ne yapmalı sorusu
firmalar
şu
diye soruyu sorarsak. Çünkü Kongardos'un yaşadığınız örnekteki gibi bir kısım insanlar da konkordato işlerini yürüterek para kazanıyorlar. Dolayısıyla onlar için de piyasaların iyi olduğu bir dönem onların gözüyle.
Şimdi her hava farklı birilerine iyi gelir. Yani herkesin öldüğü, herkesin ihya olduğu bir dönem yok. Birilerinin öldüğü, birilerinin ihya olduğu, birilerinin çok iyi günler geçirdiği, öbürlerinin çok ciddi sıkıntı geçirdiği. Yani sadece bu döneme has bir şey değil. Dünya tarihi herhalde böyle olmuştur. Şimdi buradan baktığımızda yani özellikle belli bir aşamaya geçmiş olan, sıkıntıya girmiş, artık dönemeyecek noktaya gelmiş olan firmalar açısından söylenecek aslında çok fazla bir şey yok. Ya yani onlar da zaten onun farkına varıp atabilecekler son kurşunlarını atıyorlar. Asıl buradaki şu an hala hazırda bir sıkıntıya girmemiş fakat kendi finansal, operasyonel, yönetsel yapılarını gözden geçirmeyen, yani geçirmeye ihtiyaç duymayan firmaların önceden tedbir, yani bu tıpta önleyici hekimlik diye bir kavram var ya.
Evet.
Yani ekonomide de işletmede de bu anlamda işte risk yönetimi dediğimiz kavram buradan devreye giriyor. Yani ille de piyasada işte faizlerin %15'lerden %60'lara %70'lere gelmesi değil. Bu da öngörülebilir şey. Ne zaman yakalanacağınız belli olmaz. Ya da döviz üzerinden borçlandığınız işte kurlar aniden işte 10 liradan 30 liraya ya da 25 liraya zıpladığı zaman katlandığınız maliyetler var. Bütün bu maliyetleri düşünerek öncelikli olarak yani hangi risklere maruz kalabileceğim sorusunun cevabına ihtiyaç var. Ve ben bizdeki işletmelerin önemli bir kısmında yönetsel ve patronaj problemiyle alakalı sıkıntılar var diye düşünüyorum. Bir kişi endeksli ya da sınırlı sayıda insanlar endeksli. Dolayısıyla öyle olunca o kişinin kabiliyeti, kapasitesi, geçmiş bilgi birikimi, o an yaşamış olduğu olaydaki psikolojisi, onu nasıl yönettiği, onu dışarıya nasıl yansıttığı. Çünkü bazı insanlar yaşadıklarını kurban psikolojisiyle anlatmaya bayılıyorlar. Bazıları da aman kimse duymasın, dik duralım, yani bayrak düşmesin yere kabilinden. Canı çıkıyor, kimseyle paylaşmak istemiyor. Dolayısıyla burada bir dengeye ihtiyaç var. Özellikle yani tek kişiden ya da sınırlı sayıdaki insandan, karar alma mekanizmasındaki sınırlı sayıdaki insandan daha geniş istişare eden bir mekanizmaya bir şekilde kavuşmaları gerekiyor bu firmalar. Yani acilen buna ihtiyaç var. Yani buna finansal check-up, bir ara hatırlarsanız bu programlarda çokça konuştuğumuz bir mevzu vardı. Yani kendinizi, bilgisine güvendiğiniz insanlarla finansal check-up yaptırın. Ne durumdasınız? Yani bu 360 derece olacak, bütün riskleri kapsayacak bir check-up'tan bahsediyorum. Yani sadece finans dediğimiz için finanstan kaynaklanan husus değil. Tedarikçisinden, müşterisine, çalışanından, işte ortaklık yapısına, sektördeki genel gidişata kadar, dünyadaki gelişmelere kadar çok geniş çaplı, stratejik bir bakış açısıyla değerlendirmeye ihtiyaç var. Yani problem çıktıktan sonra sadece probleme odaklanıp çözebiliyorsunuz ama şu an çözmüş olduğunuz şey bir sonraki adımın problem olarak önünüze geliyor. Onun için burada yani bir taraftan günlük operasyonları yönetirken öbür taraftan da daha makro ufukta yani eğer gelecekte siz bu işletmeleri yönetmek istiyorsanız uzun vadeli stratejilerle ve birileriyle içeride olmayan, içeride alınacak karardaki ben nasıl etkilenirim bundan demeyecek insanları dahil edebileceğiniz bir konuşmaya ihtiyaç var. Bunu yapabilenler bu dönemi fırsat olarak değerlendiriyor. Çünkü bir taraftan da şunu söylüyoruz. Kendimiz de görüyoruz. İşte baba kurmuş şirketi, belli bir kıvama getirmiş. Arkadan gelen oğlan ya da kız yapmak istemiyor bu işi. Ya da baba o kadar dominant ki girseler bile o etkiyi yapamıyorlar. Dolayısıyla burada hem Türkiye'de hem dünyanın muhtelif yerlerinde marka olmuş fakat el değiştirmeyi bekleyen bir sürü de fırsat var. Yani burada sadece kendi problemimize odaklandığımız, herkesin problemine odaklandığı bir ortamda fırsatlar da kaçıyor. Böylece zamanlarda bir taraftan problemlerimizi çözerken öbür taraftan da hangi fırsatları görebiliriz şeklinde. Şimdi bizi dinleyenler şunu diyebilir ya, ben günlük problemlerle, operasyonlarla boğuşmaktan kafayı kaldıramıyorum ki nereye bakacağım? Da geçecek yani, öyle ya da böyle geçecek bu. Yani ama delip geçecek, ama teğet geçecek. Bir zamanlar çok yoğun kullanılıyordu ya, teğet mi geçti, evet, delerek mi geçti diye. Bir şekilde geçecek. Önemli olan yani bugün hadi atlattık, yarınki aşamaya geldiğimizde nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı da bir yandan düşünmemiz gerekiyor. Yani işte stratejistik böyle bir şey gerektiriyor. Bir taraftan günlük operasyonları yönetmeye çalışırken öbür taraftan da uzun vadeli olarak nelerin geldiği, hangi fırsatların ya da hangi tehditlerin oluşabileceğiyle alakalı bir bakış açısını yakalamak. Bu da dediğim gibi sistemi açıp gerçek durumu görmekle alakalı olabilecek bir hadise.
Tam da burada işin yönetim açısından yönetim kurullarına, yönetim kurullarındaki bağımsız üyelerinin önemine, icradaki işte bağımsız bakabilen taraflarında, icra kurulunda yer almasına ne dersiniz o boyutta bakıldığında? Şimdi kurumsallık açısından özellikle sermaye piyasası açısından yani borsada payları işlem gören şirketler açısından bakıldığında yönetim kurulları var ve yönetim kurullarında da bağımsız üyeler var. Dolayısıyla şirketin sağlıklı yönetildiğini garanti altına alacak mekanizmalar nedenle işletilebiliyor?
Şimdi zor soru yani. Bizim de bir anlamda taraf olduğumuz bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin yani getirilme biçimi özellikle halka arz olmuş şirketlerde ya da belli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerde farklı bir ses, yani özellikle tasarruf sahiplerinin de haklarının korunması, düzenleyicinin de içerideki gözü kulağı olacak bir yapı. Bu ne kadar sağlıklı işliyor sorusu bence işletmeden işletmeye değişiyor. Bazı yerlerde gerçekten çok sağlıklı işliyor. Yani ciddi anlamda bilgi akışında, istişarede, yani bilgilendirmede oluşabilecek riskleri aktarma noktasında çok iyi işlediğini, çünkü arkadaşlarımız var. Kendi içinde bulunduğumuz yapıların dışında bir de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan arkadaşlarımızla zaman zaman oturup sohbet ediyoruz. Bununla alakalı biliyorsunuz ciddi eğitimler de var yani. Bu işlerle bağımsız yönetim kurulu üyeliği anlamında işte kurumsallaşmayı önemseyen bazı dernekler bu anlamda oluşturmuş bazı yapılar var. Oralarda çok ciddi eğitimler veriliyor bunların. Onlarla konuştuğumuzda aynı bizim yaşadığımıza benzer şeyler. Bazılarında evet ciddi anlamda bilgi birikiminden yararlanılıyor. O insanların görüşü önemseniyor. Ona göre hizalanıyor. Bazılarında da yani sadece usulen usul yerini bulsun diye yapılıyor. Dolayısıyla kim neden sonuç alabiliyorsa burada, çünkü bir zihinsel de bir gelişmişliğe ihtiyaç var. Yani o güne kadar hiç kimseye paylaşmamış, kendisiyle alakalı yani olumsuz olabilecek hiçbir datayı muhasebecisi ve kendisinin dışında hiç kimseyle istişare etmemiş olan insanları kalkıp da uzun soluklu problem olabilecek hususları enine boyuna tartışması bir kültür meselesi. Yani bir zihinsel gelişmişlik meselesi. Ben şeye de şahit olurum bazı yerlerde. Ya işte bunu niye tartışıyoruz burada? Bizim kendi aramızda tartışma. Halbuki şirketin meselesi ve insanların, yani en azından orada resmi olarak bulunduğun insanların bilmesi gereken, öğrenmesi gereken ve fikir beyan etmesi gereken hususlar. Bazen öyle enteresan şeylere de geçmişte rastlamışlığımız var. Onun için yani sizin söylemiş olduğunuz işliyor mutlak anlamda, maalesef yani şirketine göre değişiyor diyeyim, geçeyim oraya.
Bir boyutta bu dediğiniz noktada finansal check-up'tan bahsettiniz. Firmaların finansal bilgilerinin doğru raporlanıp raporlanmaması noktasında da, yani yönetimsel olarak karar vermeye elverişli olup olmadığı noktasında da ciddi sıkıntılar var. Eğer bir şirketin muhasebesinde bir takım sıkıntılar varsa, o doğal olarak zaman içerisinde bir yerlerden sızıyor. Ya maliyetler, gizlenmiş maliyetler olabiliyor. Ya giderler tam kontrol altında olamayabiliyor. Ne dersiniz bu konuda?
Şimdi orada şöyle enteresan şeylerle rastlıyoruz. Şimdi halka açık şirketlerin özellikle sanayi grubuna baktığımızda finans bankacılık kesimi inanılmaz karlar açıkladı. Yani inanılmaz derken yani niye böyle karlı açıkladı değil. Yani böyle bir ortamda en azından öz kaynak karlılığını, aktif karlılığını koruyacak ya da oraya yakın duracak karlar açıklıyor. Bunda da abes bir şey yok. Yani böylesi bir ortamda finans sektörünün o kar marjını yakalayabilmesi, kaynak maliyetiyle kullandırım getirisi arasındaki farktan, lehine bir şey çıkarmasından daha tabii bir şey olamaz. Aslında burada şaşırtan husus şu. Birinci çeyrek bilançolar açıklandı, zarar. İkinci çeyrek bilançolar açıklandı, zarar. Sanayi kuruluşlarının için söylüyorum. Ve birçoğunda ya biz nasıl zarar ettik şaşkınlığı var. Burada biraz bu enflasyon muhasebesi kafaları karıştırdı insanlar. Yani bir öncekinde yani olmayan karlar görünür oldu. Sonra onun zarara dönüşeceği ya da enflasyondan kaynaklanan farklı vergiyle alakalı muhatap olacakları şeylerin farklılaşacağını gördü. Ama birçoğunda şu şaşkınlık var. Ya bu zarar nereden çıktı ben anlayamadım diyor. Şimdi bu zarar nereden çıktı ben anlayamadım cümlesi o zaman şunu diyor. Yani finansalların hangi sıklıkla bakıyorsun? Hangi aralıklarla sen firmanın rakamlarına? Çünkü rakam dediğimiz şey sonuç. Asıl sebebe bakması. Az önce de siz söylediniz. Finansallar sonuç dediniz. Sebebe bakılması gerekiyor. Ve mesela ben yani yönetiminde ya da icrasında ya da danışman olarak bulunduğum firmalarda haftalık toplantıları çok önemsiyorum. Yani haftalık gelişme. Yani birkaç noktada lazım. Rakipler ne yapıyor? Tedarikçilerim ne durumda? Müşterilerim ne durumda? Piyasanın genel gidişatı ne? Benim en önemli tedarikçim olan finansal kuruluşlar sektöre nasıl yaklaşıyor? Firmaya nasıl yaklaşıyor? Gibi. Tam 360 dereceyi. Bu arada çalışanlar açısından nitelikte elemanlarımı tutabiliyor muyum? Kaçırıyor muyum? Kaybediyor muyum? Bunların hepsinin değerlendirildiği haftalık toplantılara elzem ihtiyaç var. Yani bu hep anlatılır ya işte Mahmut Paşa'da manifaturacılık da yapıyorsanız, kumaş ticareti de yapıyorsanız yapmak zorundasınız. Devasa sanayi kuruluşu yapmak yapıyorsanız onu da yapmak zorundasınız. haftalık yani belki finansal veriler yani bu vergi muhasebesinden dolayı işte KDV'de onlar bunlar tam mutlak sonuç çıkmaz ama en azından size belli ipuçları verir. Yani yapmış olduğunuz satışları karlı mı satıyorsunuz, iskontolu mu satıyorsunuz, yapmış olduğunuz satışlarla zarar mı yazıyorsunuz, o zarar katlanacağınız finansman yani bazı yerler bilinçli olarak şunu yapıyor. Ben diyor finansman maliyetine katlanacağım %80 malı bozarım diyor. Bilinçli yapıyorsa baş üstüne. Ne kadar zarara katlandığını biliyorsa baş üstüne ama sırf o günü kurtarmak için yapıyorsa hiçbir şey olsun.
Malı bozuyorsa size etkisini.
Evet, rakip malı bozuyorsa size olan etkisini. Yani burada işte tedarikçiniz, önemli bir tedarikçiniz o anki finansal bir sıkıntısından dolayı sizi baskılıyor. Normalde almayacağınız malı size bir şekilde baskılıyor. İşte özellikle bu bayilik sisteminde bunu çok görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin değerlendirildiği haftalık düzenli toplantılara ihtiyaç var. Ve maalesef ben şunu görüyorum. Birçok işletmede haftalık toplantılar sadece 3-4 tane klişe rakama bakmak için ya da işin sahibini bilgilendirmek için yapıyor. Gerçek anlamda bu söylediğim anlamda toplantılar yapılmıyor. O toplantının bir formatı, bir tutanağı, orada alınan kararlar, konuşulan konular, bunların değerlendirileceği bir bakış açısına ihtiyaç var. Yani her şeye hakim olduğunu düşünen bir bakış açısı var. Ben her şeyi biliyorum. Ya kusura bakmasın, her şeyi biliyorum diyenlerin çoğunun daha sonra hem risk yönetimi anlamında hem de gerçekten neye hakim olup olmadığı anlamında çok kötü örnekleri var. Burada yani gerçekten her şeye hakim olanlar vardır yani onlara lafımız yok ya. Yani.
Özellikle insanları sorumlu tutabilmek açısından da önemli toplantılar ve evet. O, bu toplantılar noktasında alınan kararların görev olarak paylaşımı ve sahiplendirilmesi ve sonunda hesabının vereceğinin hissettirilmesi.
Kesinlikle ben şuna şahit oldum. Yani o toplantılarda en önemli husus şu ortaya çıkıyor. Patron ne istiyor ya da işin sahibi ne istiyor sorusunun cevabı netleşmiş oluyor. Çünkü o güne kadar yani o akla gelen hangisi önemli hangisi o an akla gelen bir şey hepsi birbirine karışıyor. Burada bir önceliklendirme yaptığınızda yani şunu söylüyorsunuz tamam biz bu şeyi gördük eksikliği gördük ya da buradaki işleyişi gördük. Bununla alakalı alacağımız karar almamız gereken başka kararlardan daha mı öncelikli? Getirirse ne maliyeti ne yani bundan 5-6 ay sonra olabilecek bir şeyi şimdiden karara bağlamak biraz da böyle
öncelikleri doğru belirlemek diyorsunuz.
Dolayısıyla burada bu toplantılara acilen ihtiyaç var. Yani böylesi bir dönemde özellikle yani şu an tabii aile şirketlerinde yönetim ve icra iş işi olduğu için fark etmiyor. Haftalık düzenli olarak rakamların konuşulduğu yine söylüyorum rakamlar sonuç. Rakamlar oluşturan sebeplerin konuşulduğu 360 derece yani rakipten tedarikçiye, müşteriye, finansal tedarikçiden ortaklık yapısına kadar bütün paydaşların da masaya yatırılıp değerlendirilebildiği formatlarda toplantılara ihtiyaç var. Ve bu konuda da yani destek almaya ihtiyaç var. Çünkü alışık oldukları düzenli olmuyor. Yani bir toplantı tutanağı yok. Toplantı tutanağının sonunda görevlendirmeler yok. Konuşuluyor geçiliyor, konuşuluyor geçiyor. Dolayısıyla bunun bir kültür olarak gelmesi için de böyle bir dönemi fırsat olarak ben değerlendiriyorum. Orada olumsuz bir şeyler konuşulacaksa da konuşulsun, herkes sahiplensin ona.
Evet.
Yani orada biliyorsunuz farklı örnekler var. Hani bu geçmişte şu IBM ile alakalı bir örnek var. CEO değişiyor, topluyor bütün insanları, bütün tepe yönetimini topluyor. Herkesin önüne dosyalar konuyor. Yeni CEO gelinceye kadar açmayın diyorlar dosyayı. Ondan sonra yeni CEO geliyor dosyaları açabilirsiniz diyor. Tak diye bir açıyorlar. IBM işte iflas etti. Konkordato ilan etti ya da neyse. Bir 5 dakika sessizlik oluyor. O 5 dakika sessizlikten sonra bunun yaşanmasını istemiyorsanız çünkü o arada herkes yanı düşüyor. Çocuğun okul taksidi,
evet,
evin poşlar, bilmem nesi, morgaç ödemesi, evet. Konfor alanı bozulacak. Herkesin bir ayarı bozuluyor. Ondan sonra dönüyor diyor ki bunun olmasını istemiyorsanız bundan sonraki süreçte stratejik anlamdaki radikal değişikliğe destek verin. Yoksa biz sizinle yollarımızı ayıracağız. Ve ondan sonra batma aşamasına gelmiş IBM bambaşka bir şey. O zaman sırf donanım üreten IBM daha sonra şu an ne yapıyor?
Danışmanlık yapıyor.
Danışmanlık yapıyor. Saklıyor. Yani disaster center'lar kuruyor. Yani başka bir boyuta geçirdi ve daha üst seviyede nitelikli bütün o üretmiş olduğu bilgisayarlar falan da verdi işte Çinlilere, Minlilere verdi geçti gitti. Şimdi bu tip radikal değişikliklere ihtiyaç var. En son yani ben sürekli olarak bu özellikle stratejik kararların şeyini okumaya çalışıyorum. Mesela şu an ismini zikretmeyeyim, ambargo kapsamında olan bir şey ama sadece bakış açısını göstermek açısından bir kafe zinciri self servis, insanlar alıyorlar oturuyorlar ve artık o mekanlar o kadar çirkin iğrenç hale gelmiş ki nitelikli orada gerçekten para harcayacak olan insanlar artık oturmamaya başladılar. Ve stratejik olarak şöyle bir karar alıyorlar. Tekrar insanların uzun süre oturacakları, oturduklarına para harcayacakları, keyif alacakları lüks mekanlara dönüştürmemiz lazım diye bir karar alıyorlar. Şimdi patır patır onu uygulamaya başlıyorlar. Şimdi işler iyi giderken yapmak lazım bunu. Kötüye gittiğinde zaten yapacak ne mecaliniz kalıyor ne gücünüz kalıyor. Çok konuştum galiba, öyle mi bakıyorsunuz?
Ben de bir firmadan bahsetmek isterim. Hatırlarsanız tüm bilgisayarların üzerinde bir bant vardı, Intel Insight.
Evet.
Yani içinde Intel'in çipi var. Bunun karşılığında bir rakip vardı, AMD sanıyorum. O yapamıyordu, bu yapıyordu ve bir pazarlama artı bir unsur olarak şimdi Nvidia diye bir firma var.
Ben bir parantez açayım. Efendim? O bahsetmiş olduğunuz firmanın CEO'sunun gelecekte sadece paranoyaklar ayakta kalacak
şey
diye.
Şey diyoruz, Intel'in diyoruz. Evet. Kitabı vardı.
Vardı ama kendisi
90'lı yıllarda okuduğumu hatırlıyorum.
Yani yeterince paranoyak olamamış. Arkada gelenleri
görmemiş. Sonrakiler göremiyor. Paranoyak olamamış. Hatta enteresan, adam geliştirme ekibini ikiye bölüyor. Herhangi bir rakibin yapma ihtimali olduğu bir çip üzerinde geliştirme sağlıyor. Başaramıyorlar. Tamam diyorlar, yolumuz doğru. Şimdi devlet Amerika'dan Intel şeye karşı, Nvidia ve Çin'deki gelişmelere karşı desteklemek için bir program uyguluyor. Yani devletten teşvik ve yardım alma aşamasına gelmiş bir şirket. Dolayısıyla burada belki Nvidia'nın hikayesine bakmakta yarar var. Orada Çin'le ciddi bir kriz yaşıyorlar şu anda. Yeni H20 diye bir çip onlara, Çin'e bunu ihraç edip karşılığında nadir elementleri alma üzerine ancak bir siyasi konuşma yapıyor Amerika'da. Diyor ki Çinlilere verilen bu H20 siz bakmayın önemli bir şey değil, ikinci de değil, hatta üçüncü seviyede bir şey. İşte arka kapı sinyalleri de veriyor. Çinliler de bunun üzerine vazgeçiyorlar, kendi çiplerini üretme üzerine ve Amerika'ya da işte bu nadir metalleri satmama üzerine bir şey tavır alıyorlar.
Dinleyenlerin hoş görürsen sanıyorum. Bir zevzeklik neye sebep oluyor?
Aynen, yani buna işte bir siyasinin uzatılan bir mikrofonu, bizim ülkemizde de örnekler var. Aklıma gelen de var ama burada zikretmek şık olmaz, yeri de değil. Ama bu böyle de bir gerçeklik olduğunu, yani bir kişinin birçok şeyi bir anda berbat edebileceği, bir kişinin de her şeyi bir anda pırıl pırıl hale getirebileceğini,
evet,
yani insanın önemini ve değerini vurgulamak açısından da alt çizilecek bir unsur diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle düşünmek lazım. Zaten iş modelinde biliyorsun değerlendirme yaparken önemli şey de çalışanlar. Kilit çalışanlar kendilerini nasıl hissediyorlar? Şirket onları nasıl konumlandırıyor? Sistem onları muhafaza etmek üzerine mi kurulu yoksa yani insanların bir an önce kaçmasını mı sağlayayım? Ben bir firmada danışmanlık yaptığım dönemde, o dönemde bir taraftan da üst düzey yöneticilerle koçluk yapıyorum. Yaklaşık 40 kişiye koçluk mentorluk yaptığım bir dönemde. Ve çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Patronla bunu konuştuğumda inanamamıştı. Koçluk yapmış olduğum insanların çok önemli bir kısmı gelecek 5 yıl içerisinde kendilerini şirkette hayal etmiyorlardı.
Dolayısıyla nasıl çalışacak o insanlar?
Ben onu söylediğimde yok böyle bir şey, yani patronu kabul etmek istemedi. Bunlar benim işte can yoldaşlarım, ben onlar için her şeyi yapıyorum falan. Ve 5 yıl içerisinde %90'ı gitti oradan.
Evet.
Yani o sinyalleri de görmek icap eder.
Görmek
yani
lazım.
Dolayısıyla yani bu genel bir bilgilendirme. Kimsenin mahremini yani koçluk, mentorluk mantığına ters düşecek bir şey söylemiyorum ben burada. Ama genel anlamda insanlar eğer gelecek 5 yılla alakalı sizin şirketinize hayal kurmuyorlarsa, kurduramıyorsanız, nitelikli insanlardan bahsediyoruz. Yoksa evet, kovsanız gidemeyecek olan insanlardan bahsetmiyoruz. Onlar zaten bir ekmezler, tırnaklarını geçirmişlerdir yani. Hatta nitelikli insanların gitmesine sebep bile olabilirler. Dolayısıyla nitelikli insanlarınız eğer gelecek 5 yılı, 10 yılı sizin şirketinizi hayal edemiyorsa, siz de onların hayal edeceği altyapı oluşturamıyorsanız, en lazım oldukları yerde kaybedebilirsiniz. O tip riskler var. Dolayısıyla yani bugün finansal risklere konuşuyoruz, piyasalara konuşuyoruz. Yani piyasalardaki olumsuz etkilerin ekonomiye nasıl yansıyacağını konuşuyoruz. Bu ister devletin ekonomi yönetimi olsun, ister bir şirketin kendi iç yönetimi olsun. Önceden o model üzerindeki sinyalleri iyi görmek lazım. Paranoyayla değil, böyle kapıdaki güvenlik görevlisiyle CEO'nun kaçta girip çıktığını not aldırarak değil. Ya da işte Kantar'daki adamı kendi adamın olarak kontrol edip işte satın almacıların ya da işte satışçıların ne kadar şey yaptığını çalabileceklerini hesaplayarak, yani bu paranoya ve buraya değil, paranoya sistemin üzerinden ama nitelikli insanları da muhafaza ederek ve onları da paylaşarak yürüyecek bir mekanizma. Buyurun.
İşin denetim tarafına da bahsettiniz ama oraya girmeden önce belki bugün girmeli miyiz bilmiyorum. Bu arada İK işimiz varken daha yakından görüyorduk ama şu anda özellikle her konuda yazılım dahil diğer konularda da nitelikli insanların CV'lerini işte içinde bulunduğumuz WhatsApp gruplarında iş arama noktasında paylaştığını görüyoruz. Yani şirketler bir taraftan da hem bu sıkıntıya giren şirketler, özellikle maaş ödeyemeyenler, işçi çıkartıyor. Sadece işçi değil, yöneticileri çıkartıyor. Çünkü tabii maaş farklarından ötürü bir mavi yakalı veya yeni stajyer bir kişiyi çıkarmak yerine 10 tanesini daha çıkarmak pahalı olan, yerine pahalı olan yöneticiyi çıkarma tercih ediliyor. Bir de tabii şu da oluyor, şirketlerde sıkıntı varken patronlar yakındaki yöneticileri çok daha kolay suçlayıp problemleri onlara fatura kesebiliyorlar. Dolayısıyla sebebi ne olursa olsun şu anda nitelikli eleman arayan, yönetici arayan şirketler açısından da daha önce zorlukla ulaşabilecekleri veya transfer etmekte, ikna etmekte zorlanacakları nitelikli insanlara şu anda daha kolay ulaşabilip onları kazanabilirler. Bunu da parantez içerisinde içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların olumsuz tarafının yanı sıra fırsat tarafını ifade etmek adına da söylemiş olalım.
Ben ona kesinlikle inanıyorum. Özellikle hani bizim de başımıza gelen zaman zaman şeyler oluyor. Özellikle firma yeni bir alana girecek ya da yeni bir piyasaya girecek. Oradaki soru şu: bilmediğin piyasaya bilmediğin adamla girip risk almak mı? Bilmediğin piyasaya bildiğin bir adamla girip riski paylaşmak mı? Yani orada bir riski paylaşmak var. Çünkü biliyorsun ya, sen de bilmiyorsun o piyasayı, ben de bilmiyorum. Kafa kafaya verdiğimizde birbirimizi kandırmak yerine birbirimizin eksiklerini tamamlayarak, birbirimizin sıkıntılı yönlerini tamamlayarak yürüyebilme şansımız var. Ama piyasayı bilmiyorum ve bilmediğimde birilerini istihdam ettiğimde, iki bilinmezi bir araya getirdiğimde kişiyi tanıyacağım, piyasayı tanıyacağım. Oradaki yanlış yönlendirmeler, yani ki bilirsiniz mesela özellikle kurumsallaşma süreçlerindeki hani kurumsallaşmanın kötü bir şey olduğunu anlatmak için söylerler. Patron işte bir profesyonele devretti. O profesyonel yanlış yere götürdü. Tamam da sıkıntı şu: profesyonele devrederken bu ister danışmanlık alın ister profesyonel çalışın, ne istediğinizi bilmiyorsanız artık o kişinin ufkuyla sınırlısınız. O kişi zaten ticaret zihinli birisi olsa sizin yanınızda çalışmaz. O profesyonel birisi. Yönlendirmeye ihtiyacı var. Net bir şekilde onun ne yapması gerektiğini tarif etmeniz gerekiyor. Tabii ki o kendi içerisinde yeteneklerini gösterecek, şovunu yapacak, ne yapacaksa yapacak ama ne istediğinizi net ortaya koymadığınızda onun fantezileri, onun hayalleri, onun kafasındaki şekle kurban gidiyor. Sizin 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık şirketiniz birden bambaşka istemediğiniz bir noktaya kayabiliyor. Bunun çok örnekleri var. Yani bizi dinleyenlerin içerisinde de kendi hayatlarından çok örnekleri var. Yani çok iyi giden bir işe X firmasından profesyonel bir kadro, bir de genç de bir kadro transfer edip giden işlerin tamamının tıkandığı ve bunu da eskiyi suçlayacak şekilde, yani burada zaten sistem yoktu, hiçbir şey yoktu şeklinde suçlamaların olduğunu görüyoruz. Onun için buralar çok hassas konular. Yani bunu uzun böyle gizli kapaklı değil, açık açık konuşabileceğiniz, üzerinde çokça zihinsel antrenman yapabileceğiniz bir alan burası. Önemli olan kiminle bu antrenmanı yapacağınız sorusudur. O soruya da çevrenizden, bu işte size destek olacak insanları imtina etmeden bünyenize dahil etmenizi diye söyleyelim o cümleyi, eğer bizi dinleyenler varsa bu anlamda. Buyurun.
Şunu eklemek isterim. Profesyonel yöneticiyi yönetmek oldukça nitelikli bir iş. Patronların bunu öğrenmesi gerekiyor. Ve bu profesyoneli doğru bir şekilde yönetebilmenin yollarından bir tanesi de yönetim kurulları ve yönetim kurullarının tüm fonksiyonlarıyla beraber ne kadar işletilebilirse profesyonel de o kadar iyi yönetilir.
Yönetim kurulu, ve icra kurulları diyelim. Çünkü sadece yönetim kurulları değil, çünkü icra kurulunda da.
İcrayı biraz ayırarak, çünkü şu açıdan vurgulamak için yönetim kurulunun en önemli görevlerinden bir tanesi genel müdürü atamak ve genel müdürü işten atmaktır. Buyurun, zamanımızda.
Yok, yapın, hadi buyurun. Aldık attık. Buyurun,
siz bitirin yani, programı.
Yani yönetim kurulu diyorsun, bir görev var. Genel müdür alacak ve işten atacak. Ama sonrası var. O genel müdürün kurgulamış olduğu,
değiştirmek diye. Yok, daha
o genel müdürün biraz kurgulamış olduğu icrai yapıyı da yönetim gözüyle değerlendirmek zorunda. Gerçekten. Çünkü bazı yerlerde şunu görüyoruz. İyi bir genel müdür alıyor. Geçmişi sağlam olan genel müdür oluyor. Fakat tarz itibariyle korku kültürüne hakim oldu. Şirket şöyle oluyor. Genel müdürün adamları ve yönetimin adamları. Yönetim içeriye birilerini yerleştirmeye çalışıyor. Oradan bilgilenmeye çalışıyor. Genel müdür alan kapatmaya çalışıyor. Bir dakika, kimin dükkanında kime ne yapıyorsunuz siz? Sorusunun cevabı yok. Onun için açık iletişim, İç iletişimi sağlam olması.
O zaman şuna ne diyeceksiniz? Eğer profesyonel başa getirdiğiniz yönetici iyi niyetli değilse buna nasıl tedbir alacaksınız?
Şimdi ona da, onu da tamamen yani iç sistemlerinizle alakalı bir şey. Yani her şeyi bir kişiye endeksleyen. Şimdi biz neye itiraz ediyoruz? Az önce ilk söylediğim en önemli risk patronaj riski. Kişiye endeksli yapıyor. Şimdi patronun kalkıp yerde profesyonele konumlandırıyorsanız o risk bütün ihtişamıyla devam ediyor. Onun için orada yani çoklu bir sistem, yani karar mekanizmasının doğru işlediği, denetim mekanizmasının doğru işlediği ve önemlisi de kısa aralıklarla hesap verilebilirliğin, şeffaflığın net olduğu yapıları kurgulamak icap eder diyeyim. Bu tartışmayı da işletme şeyine girdik, biraz fazla detayına girdik. Ekonomi okumalarının işletme okumalarına geçtik. Olsun.
Piyasalardan bugün uzak bir konuşma oldu.
Piyasalardan, yani borsa rekor kırdı, onu söyleyelim. Türk lirası bazında borsa rekor kırdı. Ama bu ne anlama geliyor? Borsada olup da ben hala para kazanamadım diyen bir sürü insan var. Vakti zamanında yüksek maliyetlerden almış olmaktan dolayı. Dolayısıyla endeks mühendisliği diye bir kavram var. Endeks rekor kırıyor olabilir ama sizin hisseniz yerinde sayıyor olabilir. Doğru sektörler, doğru firmalar, doğru analizler. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce biraz daha işletme ağırlıklı bir konuşma oldu bugün ama olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.